Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetülil muttakin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İbadetler konusuna devam ediyoruz. Bugün sıra cuma namazına geldi. Cuma namazı ile ilgili ayet-i kerimede ki Cuma suresi, Kur'an-ı Kerim'in 62. suresi 9. ve 10. ayetler. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lissalâti min yevmil cumu'ati fes'au ilâ zikrillah. Müminler, Cuma gününde namaz için çağrı yapıldığında Allah'ın zikrine koşun. Zikir kelimesiyle ilgili çok burada dersler yaptık. Namaz Allah'ın zikri için kılınır. Taha suresinin 14. ayetinde Allah-u Teala Musa aleyhisselama اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ diye emrediyor. Benim zikrim için namaz kıl. Zikir de Allah'ın kitabı ve Allah'ın kitabına uygun olan doğru sözler. Dolayısıyla Allah'ın zikrine koşun dendiği zaman burada iki şey var. Allah'ın zikrine koşun ve zerul bey' ve alım satımı bırakın diyor Allah-u Teala. Allah'ın zikrine koşun kısmı burada şey oluyor, Cuma hutbesi oluyor. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bilirseniz sizin hayrınızı olan budur. Niye buraya Cuma hutbesi oluyor diyoruz? Çünkü ondan sonra فَيْذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ O namaz tamamlandığı zaman deniyor. Şimdi zikrullah gerçi namazdır, doğru. اَقِيمِ الصَّلَاتَ لِذِكْرِ Ama burada bir küçük de olsa bir fark var. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulaması bize gösteriyor. O olmasaydı ben şahsen bunu yani böyle bir yorum yapamazdım. Önce bir Allah'ın kitabını öğretme faaliyeti var. Hutbelerde, gerçi bugün şimdi hutbelerde ne zaman bitecek diye bekliyorsunuz. Çünkü edebiyat yapıyorlar, bir şey yaptıkları falan yok. Allah'ın kitabını öğretme diye bir şey çok nadir rastlanan bir şeydir. Alım satım da bırakın diyor. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bilirseniz bu sizin hayrınızadır. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ Namaz tamamlandı mı? فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Hemen yeryüzüne dağılın. وَبْتَوُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın ikramından yararlanın. وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umduğunuza kavuşabilmek için Allah'ı çok anın. Yani Allah'ın kitabını çok okuyun. Şimdi burada namaz için çağrı yapıldığı zaman ifadesi, alım satım ifadesi bu namazı diğer namazlardan farklılaştırıyor. Mesela diğer namazlarda çağrı yapılması şartı olmaksızın dünyanın neresinde olursanız olun, tek başınıza da olsanız bulunduğunuz yerde vakit geldiyse namazınızı kılacaksınız. Onun için mesela اَقِيمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ diyor. İşte güneşin batıya kaydığı zaman namaz vakitlerini ifade ediyor. Ama burada namaz için çağrı yapıldığı zaman dendiğinden dolayı bir çağrı gerekiyor. Yani bir yerde bir ezan okunabilmesini gerektiriyor. Ezan okunması için de orada ezan okunmasına müsaade edilebilmesi gerekiyor. Mesela Mekke-i Mükerreme'yi düşünürseniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de ashabının da orada böyle bir ortam meydana getirmesi imkansızdı. Yani birisi namaz için çağrı yapacak da diğerleri hürriyet içerisinde oraya koşacaklar. Bu imkansız. Onun için Mekke'de bu namaz kılınmamıştı biliyorsunuz. Medine-i Münevvere'de Medine'ye girmeden önce orada bugün Kuba Mescidi ile Medine arasında bulunan Cuma Mescidi adıyla adlandırılan bir mescit var. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk cuma namazını kıldığı rivayet ediliyor. Çünkü artık orada namaz için çağrı yapılabiliyor. Artık bir hürriyet ortamı doğmuş vaziyette. O zaman demek ki bu cuma namazı diğer beş vakit namaz gibi değil. O beş vakit namazı nerede, hangi şartlar altında olursanız olun, yürürken de kılabiliyorsunuz, binekliyken de kılabiliyorsunuz. Yani eğer şartlarınız müsait değilse, her halükarda kılmanız gereken bir namaz. Ama bu, oraya koşun, yani bir yerde bir çağrı yapılıyor, namaz için oraya koşuyorsunuz. O zaman bunun mecburen bir cemaat olması gerekiyor, değil mi? Yani öbür namazlar tek başına kılınabilir. İşte burada bir çağrı yapılıyor. Müslümanlara da deniyor ki oraya koşun. Öyleyse bir cemaat gerekiyor bunun için. Ondan sonra alışverişi bırakın dendiğine göre bu her yerde olacak bir şey değil. Mesela köylerde, mezralarda, yaylalarda böyle bir alışveriş bir şeyleri yoktur. Yani bir pazar, çarşı pazarı yoktur. Yani insanların mallarını getirip de müşterilerine sundukları yer yoktur. Öyleyse bu namazın diğer namazlardan bir başka farkı daha var. Çarşısı pazarı olan bir yer. Çarşısı pazarı olan yerde mutlaka o çarşı pazarın güvenliğini sağlayan bir yapı da olur. O insanlar arasındaki ihtilafları giderecek olan hakem ya da hakim neyse bir takım şeyler de olur. Dolayısıyla yani temel ihtiyaçlarını karşılayan bir yerleşim bölgesi olmuş oluyor. Yoksa işte şu köyde, şu kentte, ya şu mezrada, şu dağda cuma namazının kılınmayacağını net bir şekilde buradan anlıyoruz. Sonra da diyor ki فَاِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشُرُ فِي الْاَرْضِ. Ha bir de burada şey var, diyor ki ذَٰلُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. Bu sizin hayrınızadır. Buradaki hayrun kelimesini ben biraz baktım, herkes ismi taftil olarak almış. Sıfat-ı müşebbe de olur. Ama ismi taftil çok daha uygun düşüyor. Çünkü alışverişi bırakacaksınız. Yani dükkanı kapatıp gideceksiniz. Bu sizin için daha hayırlıdır demiş oluyor. Yani alışverişten daha hayırlıdır diyor. O zaman bu daha hayırlıdır işi, bu şeyin, bu ibadetin bir başka özelliğini ortaya koyuyor. Dikkat ederseniz namazla ilgili hiç böyle bir kelime geçmez. Namazınızı kılın, bitti. Hayırlısı mı hayırlısı yok. Yani burada öyle iyiymiş kötüymüş diye ayrım yapamazsın. Namazını kılacaksın. Şu vakitte tamam, bitti. Namazı kılmazsan cezasına katlanırsın. Ama burada hayrun lekum ifadesi de bu namazın bir farklı özelliğini ortaya koyuyor. Sizin hayrınıza ya da sizin için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz. İşte bütün bunlar bu namazı kılmayabilecek kişilerin olabileceğini de gösteriyor. Ondan sonra da diyor ki فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ. Namaz tamamlandı mı? Yani sizin, sizin çağrıldığınız namaz tamamlandığı zaman, yani cuma namazı ki o iki rekatlı kısımdır. O iki rekatlı kısımda imam selamı verdi mi, فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ. Beklemeyin, hemen yeryüzüne dağılın. Peki dağılıp da ne yapacağız? وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ. Allah'ın ikramından arayın. O zaman Allah'ın ikramından arayın meselesi olduğuna göre, cuma günü Müslümanların tatili olur mu buna göre? Olmaz yani. Namazını kıldın, işine gücüne gideceksin. Yani şeyde, insanın hayatında tatil yaparız. Ne zaman yaparız? Kabir. Kabir boş, kabirde boşuna mı şey yapacağız? İşte git işte, tatil yapacaksan orada yap. Ya, bütün ömür boyu yatacaksın yani. Ondan sonra uğraş, cennette yap tatilini. Bu kadar yani. Biz bu dünyaya tatil yapmaya gelmedik. Tatil demek yani eylemsiz demek, atalet içerisinde olmak demek, yani bir iş yapmamak demek. Halbuki Müslümanın boş bir vaktinin olmaması lazım. Vedkurullâhe kethîran ve Cenab-ı Hakk'ı çok zikredin. Yani Allah'ın kitabını çok iyi okuyun. Emir ve yasakları hiç aklınızdan çıkmasın. Leallekum tuflihun. Belki böylece umduğunuza kavuşabilirsiniz. Şimdi bu ayetlerden işin genel yapısını öğrenmiş olduk. Medine-i Münevvere'ye kadar dediğimiz gibi şey kılınmamıştı. Cuma namazı kılınmamıştı. Medine'nin içerisine gelmeden dışarıdaki o Batn-ı Uran neydi o? Unuttum. O şeyin ilk Cuma namazı kılınan Ranuna Vadisi'nde şeyle Kuba Mescidi ile Medine arasında orada bizim Türk mimarlardan bir tanesinin şeyini çizdiği cami yapmışlar. Güzel kubbeli bir cami. O camiye de gitmiştim yani. Daha yeni bitmişti şeyi. Orada Resulullah Cuma namazını kıldığına göre orası o zaman yani bir kenar mahalle. Merkez değil. O zaman demek ki öyle bir yerde de olabiliyormuş. Yani bu onu da oradan anlıyoruz. Burada ne diyor? İşte çağrı yapıldığı zaman gelin alım satımı bırakın. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de tek yerde Cuma namazını kıldırmış. Başka mescitler olmasına rağmen diğerlerinin hiçbirisinde Cuma namazı kılınmamış. Şimdi arkadaşlarımız burada yapmış oldukları çalışmalarını sunduktan sonra tekrar bir özetleme yaparız inşallah. Böylece Cuma namazı konusunda genel bir bilgi sahibi olmuş oluruz. Şimdi hadisler okunacak ya, onun için ben fazlaca şeye girmedim yani. Bizim doğru bildiğimiz yanlış şimdi konuşursan hep ben konuşurum, ayıp olur millete karşı yani. Onun için önce hadislerden başlıyoruz değil mi? Kadınlarla ilgili olarak siz çalıştınız öyle mi? Tamam.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadith al-awwal an ibn Shihab fi sahih Sunan Abi Dawud anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'a abdan mamlukan aw imra'atan aw sabiyan aw marida.
Şimdi ilk hadis olarak şey yapıyor, diyor ki ne oldu bu? Ebu Davud'da olan bir şeyden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani Ebu Davud'da geçen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Cuma bir topluluk içerisinde bulunan ve daveti işiten herkese farzdır. Daveti işiten herkese farzdır. Şimdi o topluluk dediğimiz zaman tabi az önce ayet-i kerimede gördüğümüz şeydir. Yani
el-cum'atu hakkun vacibun ala kulli muslimin fi cemaatin illa arba'a.
Yani dört kişi dışında hada fi cemaatin
نعم
فقط الجماعة.
حق واجب على كل مسلم في جماعة أن يقصد أن يحضر الجمعة يقصد
سمعوا النداء لا يوجد
موجود هذا الحديث حديث آخر
حديث آخر تمام o zaman ben başka bir hadiste karıştırmışım bunu. Yani ya iyi ki öyle oldu. Ha, bir önceki hadis oydu değil mi? İzen yani ikra el hadis el evvel. Çünkü ben onu duyduğumu hatırlıyorum da.
Burada hocam onu okuma. Ebu Davud'da ilk geçen hadis. Cum'atu ala kulli men semi'a nida.
Men semi'a nida. Yani o nidayı duyan herkese onu okumadın değil mi? Onu okumadın. Ben şimdi ikisi birden de bir rivayet olduğunu düşünüyorum da neyse aklımda yanlış kalmış olabilir. Cuma namazı cemaatle birlikte diyor. her Müslüman üzerinde Cenab-ı Hakk'ın hakkıdır. 4 kişi hariç.
Abden memluken,
şeyde yönetim altında olan bir esir, bir çocuk, kadın, dördüncüsü neydi?
Marit.
Ha, ve hasta. Evet. Bunlar dışındakilere görevdir diyor.
Ve an İbn Umar el-cum'atu ala men semi'a nida.
Ya tamam. Abdullah İbn Ömer'den de kim şeyin sesini duyarsa cuma ona farzdır diyor. Şimdi bu birinci hadiste hadisi rivayet eden kişi Mesmur Ravi
İbn Şihab.
Ha, Tarık İbn Hişam. Bu Tarık bin Hişam sahabiden, Şiham sahabiden,
Şihab
bayile neyse iyice karıştırdık her şeyi. Bu zat sahabiden bir zattır. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizzat duyduğu bir hadisin olmadığını Ebu Davud söylüyor. Dolayısıyla bunu sahabenin mürseli olarak kabul ediyorlar. Yani bu bir başkasından duyarak anlatmıştır. Evet, başkasından duyarak anlatmıştır deniyor. Dolayısıyla bu hadis şey değil yani sağlam bir hadis değil. Abdullah İbni Ömer'in şeyin de Resulullah'tan değil de kendi görüşü olduğu şeklinde de rivayetler var değil mi? Yani ala kulli men semi'a nida. Yani kendi görüşü olduğu.
Orada zaten zayıftır.
Evet, onda kendi görüşü olduğunu söyleyenler de var. Yani namaz için çağrıyı duyan herkese farzdır ifadesi de kendi görüşü olduğuna dair rivayetler var. Zaten o sözlerin bir sözün Resulullah'a ait olup olmadığını Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdığınız zaman hemen anlıyorsunuz. Orada biraz bir sıkıntı oldu mu bakıyorsunuz problemler ortaya çıkıyor. Çünkü sesi duyan herkese farzdır dendiği zaman o da şey var yani eğer Müslümanlar bir yerde bir namaz kılacaklarsa onların güvenliğini sağlayacak kişilere de ihtiyaç var. Öyle dolacaksınız şeyin içerisine, caminin içerisine, ondan sonra Irak'taki ve Suriye'deki gibi birileri gelecek sizi, tamamınızı tarayıp geçecek. Bu olmaz yani. Dolayısıyla ya şeyler, yani Resulullah'ın ağzından bir söz çıkıyorsa o söz tam ve şeydir, isabetli bir sözdür. Dolayısıyla o şey her ikisinde de sıkıntı var bu rivayetlerin. Evet.
Ve an Ebi Hurayra anda Müslim anan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal la yentehiyenne akvamun an veda'ihim el cumu'at ev la yehtimenne Allahu ala kulubihim thumma la yakunanna min el gafilin.
Hada sahih?
Anda Müslim, na'am.
Tamam. Şey Müslim'de geçen bir hadiste ya diyor insanlar cumayı terk etmekten vazgeçerler yoksa Allahü Teala onların kalplerini mühürler. Atladığım bir yer oldu mu? Hadiste.
Hadis sahih.
Ya atladığım bir şey olmadı değil mi? İfade olmadı tamam. Evet.
Ve fi sunan el arba'a varada أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.
Evet, 4 Sünen kitabında geçen hadiste yani işte bu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki hafife alarak kim 3 cumayı şey yaparsa terk ederse Allahü Teala onun kalbine kalbini mühürler yani Allah o kişinin tabiatı değişmeye başlar diye söylemiş. Tabii hafif aldığınız zaman bir tane de yeter yani ikiye üçe lüzum yok yani hafif alma kelimesi bunda Resulullah'ın ağzından çıkmadığı anlaşılıyor yani böyle bir ifadenin çünkü hafif alma işi çok ağır bir sözdür. Bir kimse herhangi bir şeyi hafife aldığı an zaten dinden çıkar. Yani Allah'ın herhangi bir emrini hafife almak o kişi dinden çıkarır. Belki bir tembellik şeklinde tekasülen olsaydı o birazcık belki şey yapardı ama tehavünen yani bu hadiste bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Evet.
وعن أنس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
Enes bin Malik demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş batıya kaydığı zaman cuma namazını kılardı.
وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
Abdullah ibn Ömer de demiş ki Resulullah iki hutbe okurdu. Bize de öyle oluyor. İkisi arasında otururdu. Yani iki hutbe dediğim iki kere konuşma yapıyor insanlara. Bizde birincisi Türkçe olur, ikincisi Arapça olur. Gerçi hutbenin Türkçe olması Cumhuriyet dönemine ait olan bir şeydir. Daha ondan önce bütün hutbeler Arapça okunuyordu. Yani hatta işte bazıları bugün Türkçe okunduğu için karşı çıkarlar. İşte olmaz derler, caiz değildir derler ki bunların kabul edilebilir bir tarafı yok yani. Yani Arapça hutbe okuyacak, vatandaş anlamayacak ne olacak yani orada? Yani ikinci bölümünün de birinci bölümünün de oradakiler tarafından anlaşılması lazım yani şeyi dinleyenler tarafından. Evet.
وعن جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم.
Evet, Cabir bin Abdullah diyor ki Resulullah minbere çıktığı zaman insanlara selam verirdi ki bunu Mekke'de Medine'de yapıyorlar yani minbere çıktıkları zaman selamu aleyküm ve rahmetullah diyorlar. Bizim bulunduğumuz bölgelerde yapılmıyor.
وعن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب.
İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkar, otururdu. Müezzin ezanını okur, ondan sonra başlardı hutbeyi okumaya. Diye ezanla ilgili herhalde başka rivayetler olacak zannedersin. Tamam. Olmazsa konuşuruz o konuda.
وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki kişinin hutbesinin kısa, namazın uzun olması yani konuyu kavradığını gösterir ama bize şu anda öyle değil. Hutbe alabildiğine uzun. Belki olsa bir de saz heyeti çağıracaklar yani oraya. Yani gerçekten öyle gereksiz şeyler söyleniyor. Yani insan çok rahatsız oluyor. Ya orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en uzun hutbesi veda hutbesidir. Siz veda hutbesi uzunluğunda hutbe çok az okunur şu şeyleri bizim şeylerde. O da değerlemedir, evet. Yani bir kısmı Arafat'ta, bir kısmı da Mina'da olan hutbelerdir. İkisini birleştirerek oluşan metin bugün herhangi bir hutbeden çok daha kısadır. Yani uzatıldığı zaman insanlar zannediyor ki millet bir şey öğreniyor. Halbuki kısa, öz. Belki ben size daha önce anlatmışımdır. Ben İstanbul Müftülüğü'ne daha yeni gelmiştim. Şu Bakırcılar'da bir cami var, böyle iki katlı. Yolun solunda, tam köşede. Mercan'a inerken, evet. Şimdi o caminin imamı izinliymiş. Bu hafta müezzin hutbe okumuş. Ve şikayet etmişler müezzini. O zaman Eminönü Müftülüğü vardı. Şikayet etmişler hutbeyi çok kısa okudu diye. Eminönü Müftüsü'yle müezzin demiş ki beni yüzleştirebilir misiniz o adamla demiş. Peki yüzleştirmişler. Adam ne oldu? Çok kısa okudun demiş. Peki ne okudum demiş. Çıktın demiş hutbeye. Kulû veşrebû ve lâ tüsrifû innehu lâ yuhibbül musrifîn. İşte yiyin için israf etmeyin Allah israf edenleri sevmez dedi diye. Onu okudun indin aşağıya. Tamam demiş bak. Hutbemin tamamını ezberlemişsin. Peki öbür hoca ne yapıyordu? Düzgün bir hutbe okuyordu. Mesela geçen hafta ne anlattı? Düşünüyor. Gayet güzel hutbe okudu. Peki ondan önce ne anlattı? Babanın hutbelerinden tek kelime aklında yok, benimkinin tamamını ezberlemişsin. Evet, devam et.
وعن عمار أيضا قال أمرنا رسول الله بإكسار الخطب.
أمرنا
بإكسار الخطب.
Evet, yine Amar bin Yasir radıyallahu anh demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbelerin kısa olmasını bize emrederdi.
وعن جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات.
Yani yine kimdi o, unuttum.
Cabir bin Sumru.
Cabir bin Sabura demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hutbesi çok kısaydı. Birkaç kelimeden ibaretti.
هناك ايضا احاديث تشير الى ماذا يقول الخطيب طويل يعني بعض الشيء.
إلى الأحاديث الأخرى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت.
Diyor ki Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki İmam hutbe okurken yanındakine sus dersen yani boş bir işle meşgul olmuş olursun, lağv yapmış olursun.
وعن عمر رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر.
Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki cuma namazı iki rekattır, tamamdır, kasır değildir. Yani dört rekattan ikiye inmiş değildir. Öğlen namazının kısaltılmış şekli değil. Yani cuma namazı iki rekattır. Bir hutbede iki rekat yerine geçmiş oluyor. Dört. O kadar.
وعن ابن عباس كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cuma namazında cuma ve münafıkun surelerini okuduğu rivayet ediliyor. Evet.
وعن النعمان بن بشير انه كان يقرأ بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه.
نعمان بن بشير de sebbi ismi rabbikel a'la hal ataka hadisul gashiye bunu okurdu demiş.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين.
Evet. Abdullah ibn Ömer demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de eğer cuma namazını kıldırırsa cumayı kıldırır çıkar gider evinde iki rekat namaz kılardı. Ama Mekke'de kıldırırsa cuma namazını yani önce geçer iki rekat cuma namazını kıldırır. Namaz bittikten sonra ön tarafa geçer. Bu defa dört rekat kılardı diyor. Çünkü Mekke'de gideceği evi olmadığı için herhalde öyle söylüyor. Fetihten sonraki dönem. Evet. Yani bu cumadan sonraki kılınan namazın iki veya dört olduğu şeklinde rivayet olmuş oluyor. Yani iki ayrı rivayet olmuş oluyor. Evet. Evet. Evet. Tamam yani hedefi eddersil kadim yani ennevafil mal cumana. Tamam. Şükran. Peki. Ya ver bakalım Harun Hoca. Kadınların cuma namazı kılmaları ile ilgili.
Fazla bu konuda bir şey yok. Hadis yok. Sadece az önce hocamın okuduğu Ebu Davud'da ki iki rivayet. Diğerlerde Musannef İbni Ebi Şeybe'de birkaç rivayet var. Onların hemen hemen tamamına yakını çok zayıf, ciddi manada zayıf olan rivayetlerdir. Az önce okunan şu hadis de
yani dört kişi dışında
el cum'atu hakkun vacibun ala kulli muslimin fi cemaati illa arba'a memluk ve emra'a ve sabi ve merit. Dört kişiye cuma namazı farz değildir. Bunlar da köle olan, kadın, çocuk ve hasta olan. Bir başka rivayette de köylü olan, bedevi ifadesi geçiyor. Onlara da farz olmadığı rivayet ediyor. Sadece Zahiri mezhebinden Davud-u Zahiri Ya eyyühellezine amenu ayetini dikkate alarak kölelere de farz olduğunu söylüyor ki bu hiç bir şeyde şey bulmamış. Ancak az önce söylediğimiz bu Ebu Davud'da geçen 1067 numaralı hadiste İbn Hacer Askalani telhisinde, bu tenkitle ilgili eserinde bunu alıyor, müsbet veya menfi herhangi bir şey söylemiyor. Onun dışında bir takım hadis tenkitçileri bu hadisin zayıf olduğunu ve dolayısıyla amel edilmeye şey olmadığını söylüyorlar.
Bir hadis de, rivayet eden Ebu Davud da bu hadisle alakalı. Ebu Davud da, o da zayıf görüyor.
İş olarak buna da zayıf diyorlar. öbür taraftan da yine el-cum'atu hakkun ala el-cum'atu ala kulli men semi'an nida'e, ezanı duyan herkese cuma namazı farzdır hadisi de tamamen mevkuf olan bir rivayettir ve bunun dikkate alınmaması gerektiğini
deniyor ki Abdullah İbni Ömer'in kendi görüşüdür.
Evet, dolayısıyla bunun az önceki söylenen hadise mesnet edilemeyeceğini söylüyorlar. Bu konudaki gelen rivayetler bu merkezde.
Evet, yani şimdi يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ, müminler cuma günü namaza şahit yapıldığı zaman değil de müminler kapsamına tabii ki kadınıyla erkeğiyle herkes girer. Ama arkasından alım satım bırakın, bu sizin hayrınızadır ifadesi bu cuma namazının bir farkını ortaya koyuyor. E şimdi kadınla erkek aynı değil, yani kadının küçük çocuğu olur, işte evde evin korunmasına ihtiyaç olur, şunu bir takım şeyler olur. Mesela Resulullah Buhari hadisi olması lazım. Ayşe validemiz diyor ki evlerden, bak evlerden ve avaliden, avali dedikleri de Medine'nin şeyi,
dış mahalleleri.
Dış mahallesi de şey, sebze. Sebze yetiştirilen bölgesi. Yani oranın bahçeleri mi diyelim? Tarlaları. Oradan insanlar nöbetleşe geliyorlar. Yani evlerini boş bırakmıyorlar. Birisi evde kalıyor, geliyor. Tarlalarını da boş bırakmıyorlar, nöbetleşe geliyor. Birisi geliyor. Halbuki mesela diğer namazlarda nöbetleşelik diye bir şey yoktur. Şimdi bu fark sebebiyle cuma namazı konusunda ki fetvalarda bir takım, yani diğer namazlara göre bir takım şeyler, hafifletilmeler vardır. Yani öğlen namazının farzlığı kadar değildir cuma namazının farzı. Ama insanlar tam tersini yapar. Öğlen namazını kılmaz, cumayı kılmaya gayret eder. Evet.
Burada Hazreti Sevda annemizden şöyle bir rivayet geliyor. Hasan Buhari'de yer alıyor. O diyor ki bir cuma günü saçını düzeltmek için berberini diyelim bugün kuaförünü çağırmıştı. Saçını düzeltiyordu. Bu arada Resulullah ya Yuhannas dedi hutbede. Hemen dedi ki bırak ben mescide geçeceğim dedi. Ya Yuhannas diyor deyince kuaför o diyor ki ben insan değil miyim?
Ayşe validemiz diyor değil mi?
Sevda annemiz.
Sevda annemiz.
Ben insan değil miyim diye. Burada eyyühen nas ifadesinin kadın ve erkeğe de
şüphesiz tabii yani. Bu şeylerde tabii kadınla erkek arasındaki ayrımı birçok yerde görüyoruz. Burada da görüyoruz. Yani bazen erkeğin de gitmemesi gerekebilir. Kadının da gitmemesi gerekebilir ihtiyaç dolayısıyla. Ama yani ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ'ı da unutmayalım. Yani bu sizin hayrınızadır, daha hayırlıdır. Daha hayırlı, iki tane hayırlı arasında olur. Yani bu hayırlı, bu daha hayırlı. Ama mesela öğlen namazının farz ile ilgili böyle bir ifade yoktur. Kılacaksın, bitti. Bunun şeysi yok yani. Evet. Şimdi sıra kimde? Bizim Hanefi mezhebini dinliyoruz.
Hanefi mezhebinin Kâsânî'nin Bedâvü Sanayi isimli fıkıh eserinde cuma namazının hükmünün farz olduğunu, terkinin kabul edilmeyeceğini ve cuma namazının farziyetini inkar edenin kafir olacağını söyleyerek konuya başlıyor ve farz olduğuna dair 3 delil getiriyor. Kitap, sünnet ve icma. Kitaptan getirdiği delil, yani cuma namazının farz olduğuna dair Cuma suresinin 9. ayeti. Orada özellikle de o ayette geçen bir ifadeyi dikkate alıyor Kâsani. O da fes'av ila zikrillah, Allah'ı zikre koşun ifadesi. Diyor ki bu ifade emir ifadesidir. Zikre koşmayı emretmektedir. Zikir ayete göre iki anlama gelebilir. Bunlardan bir tanesi salatül cüm'a olabilir. Diğeri de el hutbe olabilir. Ancak her ikisi de Allah'ı zikirde buluşmaktadır. Dolayısıyla ister cuma namazı olsun, ister hutbesi olsun, o gün, o saatte onun farz olduğunu göstermektedir der. İkinci delil, sünnetten getirdiği delil. Sünnetten iki tane rivayet zikreder kitap. Bir tanesi اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمْعَةَ ف۪ي مَقَامِ هَذَا ف۪ي يَمِ هَذَا ف۪ي شَهْرِ هَذَا diye devam eden bir rivayet. Allah cumayı size işte bu makamımda, bu günümde, bu ayımda farz kıldı diyerek başlayan bir rivayet. Bu rivayetin sonrasında kim bunu istihfafen ve cuhuden ve tehavülen, yani hafife alarak, burada bir gevşeklik göstererek ve hatta bunu şey yaparak, inkar ederek terk ederse ve hele de bir de başında adil ya da zalim, önemli değil bir yönetici varken bu namazı gitmez, terk ederse onun artık işte namazı kılınmaz şeklinde bir ifadeyle şey rivayet devam ediyor. Elimdeki nüshanın tahkikinde bu rivayetin sadece İbn-i Mace'de geçtiğini ve muhaddislerin bu hadis için zayıf dediğini söylüyor muhakkik. İkinci rivayet, men terake selase cümain tehavünen taba'allahu ala kalbihi şeklinde, işte meşhur o rivayet. Kim gevşeklik göstererek 3 kez cumayı terk ederse Allah onun kalbini mühürler şeklindeki bir rivayet. Bu rivayetle ilgili konuşulmuştu herhalde. Üçüncüsü de tüm bu ayet ve rivayetlerden dolayı ümmet bu namazın farziyeti konusunda icma etmiştir deniliyor. Ancak tabii ki buradaki icma bizim bildiğimiz anlamda icma değil. Yani bunu icmaya açsak da herhalde bunu inkar eden, bunun farziyetini kabul etmeyen birisi yoktur anlamındaki bir icma.
Yok, şeyler farz kabul etmiyor. Şia değil mi? Şia da farz değil cuma namazı. Değil yani. Farz sayılmıyor Şia.
Ama işte bu bizim icmanın şartlarında ehli sünnetin müçtehitleri...
Şia dahil değil, kadroya dahil değil. Evet.
Şu an
peki, tamam.
Şafii mezhebinde cuma namazı öncelikle Şafii mezhebinde direkt cuma namazına geçilmeden önce bir cuma günüyle alakalı bir malumat var. Deniyor ki cuma günü işte haftanın günleri arasında en faziletli olan gündür. Ve buna bir ayet delil getiriyorlar. Buruç suresinin 3. ayetine. İlginçtir. Ve şahidin ve meşhud diye. Hani şahit ve meşhud diye bir iki ibare geçiyor. Buradan ne kastedilmiş? Bunu da diyorlar ki Resulullah'tan bir açıklama var buna dair. O da şöyle. Resulullah'tan rivayet edilmiş ki Eşşahidu yevmul cumu'a vel meşhudu yevmu arafet diye. Resulullah işte bu Buruç suresinde şahit ile kastedilen cuma günüdür. Meşhud ile kastedilen de Arefe günüdür. Yani Kurban Bayramı'nın bir gün öncesidir diye bir açıklama getiriyorlar. Buradan dolayı cuma gününün faziletini ispat ediyorlar kendilerince. Bunun haricinde Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadis daha var. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma namazıdır.
Cuma günüdür.
Cuma günüdür, pardon. Ve devamında da şöyle ibareler var. Yani faziletini temellendirmek babında. Çünkü Allah o gün Adem'i yaratmıştır. O gün bulunduğu yerden çıkartılmıştır. O gün tevbesi kabul edilmiştir. Cuma günü. O gün ölmüş Adem Aleyhisselam. Ve kıyamette o gün kopacak. Diye bir hadis var. Bu Muvatta'da, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de. Yani baya baya bütün kütüb-i sitede neredeyse geçen bir hadis bu. Bunlar Cuma'nın faziletini gösteriyor diyorlar. Cuma'nın. Daha sonra farziyetine geçiyorlar. Cuma namazı biraz önce de söylendi zaten. Kitapla yani ayetlerle, sünnetle, Resulullah'ın uygulamasıyla ve ümmetin bu konuda görüş birliğine varmasıyla sabittir ki farzdır ve farzı ayındır. Yani her bir bireye farzdır. Farz-ı kifaye değildir. Sünnet ayetten deliyle Cuma suresinin 9, 10 ve 11. ayetleri. Onu söylemeye gerek yok. Fakat bu ayetlerdeki farzlık delaleti nereden çıkıyor diyor. Üç şey söylenmiş burada. Birincisi, Cuma günü çağrı yapıldığında اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrine koşun. Buradaki diyor koşma emri ilk olarak zaten akla gelen bu fıkıh usulünde de farzlığı gösterir. Buradaki koşunuz emrinden dolayı diyor bunun farz olduğu anlaşılır bir.
Ama tabii hiç karineye bakmıyorlar. Yok. Usulü fıkıh der ki eğer aksine bir karine yoksa hayrun, evet. Hayrun leküm ne oluyor? Yok,
İkincisi
usulü fıkhın o kısmını okumamışlar demek. Evet.
Devamında yer alan ve zerul beyi alım satımı bırakın. Şimdi biri emirdi koşun, ikincisi yasak alım satımı bırakın. Bu yasak da diyor hani bir menfaatin yasaklanması ancak vacip yani farz olan bir şeyin yapılması esnasında olur. Bu da alışverişin yasak olduğu zaman da Cuma'nın farz olduğunu gösteren bir delildir diyorlar. Üçüncüsü de bu ayetlerin sonunda bir ibare var. وَاِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنْ Hani onlar sahabeyi kastederek Cenab-ı Hak buyuruyor ki bir ticaret gördükleri zaman veya işte boş bir şey gördükleri zaman اِنْفَضُّوا اِلَيْهَا hemen ona koşturdular وَتَرَكُوكَ قَائِمَا ve seni ayakta terk edip bırakıp gittiler diyor. Bundan dolayı kınıyor diyor Allah onları. Kınamasından da diyor anlıyoruz ki biz o yaptıkları şey farzdı. Farzı bırakıp gittikleri için Allah onları kınadı ve ayıpladı.
Peki ondan sonraki ayet kısmını okumuyorlar değil mi?
Yok, hafız değil mi?
قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَمِنَ التِّجَارُ Orada bir ismi taftil var yani. Allah'ın yanında olan eğlence evet. Ve ticaretin daha hayırlıdır. Tamam.
Ayetten delilleri böyle. Sünnetten delilleri de biraz önce okunan hadisler. Onu da kısaca yine söyleyeyim ben. Birinci hadis Cabir radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Kim özürsüz yere yani hiçbir mazereti olmadan 3 cumayı terk ederse Allah onun kalbini mühürler. Tabi'allahu ala kalbihi. Allah onun kalbini mühürler diye geçiyor.
İbarenin şeyi tamamen özürsüz mü?
Tabi. Men terakel cumu'ate thelâthe merratin min gayri daruratin tabi'allahu ala kalbihi.
Bu güzel. Tehavunen kelimesi çok problemli bir kelime.
O başka bir hadiste var. Başka bir hadiste var. Bu Cabir'den gelen hadis bu. Kaynağı da Nesai İbn-i Mace.
Tamam.
İkinci hadis yine Cabir'den naklediliyor. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse فَعَلَيْهِ الْجُمْعَةُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ Cuma günü, cuma namazı ona farzdır. İlla ancak şu kimseler müstesna. İlla عَلَى مُرَأَةٍ Kadınlar hariç. اَوْ مُسَافِرٍ Yolcular hariç. اَوْ عَبْدٍ Köleler hariç. Hariç. اَوْ مَرِيضٍ Ve hastalar hariç. Bu dördü hariç bütün Müslümanlara Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olan herkese cuma farzdır.
Hadisini tamam yani işte burada da enteresan bir şey var. Medine'de sadece Mescid-i Nebevi'de kılınıyor. Ama onun dışında her yerde Müslümanlar da vardı. Dolayısıyla böyle bir ifadeyi Resulullah'ın kullanmış olması mümkün gözükmüyor. Çünkü Mekke'de de insanlar vardı. Daha değişik çevrelerde, köylerde, oralarda kılınmadığında ittifak var.
Üçüncü hadisleri de işte biraz önce söylediğimiz Resulullah bir gün minberdeyken bu da Cabir'den gelmiş. Yani üç hadiste üst üste öyle. Resulullah işte ya yuhennas ey insanlar diyerek başlayarak bir takım emir ve yasakları onlara hatırlatıyor. Onlardan bir tanesi de şu. İşte diyor ki ve'lemu ennallaha kad farada aleykumul cum'a fi amikum haza fi şehrikum haza fi saatikum hazihi. İşte Allah hani şu bulunduğumuz bu yılda, bu ayda ve bu anda sizlere cuma namazını farz kılmıştır. Bu kim bunu? فَمَنْ تَرَكَهَا جَاهِدًا بِهَا. Onu inkar ederek işte gayet terk ederse.
İfade güzel tabii.
Ve ama ikinci şey istihfafen.
Bu da aynı manaya geliyor.
Evet, ve onu hafife alırsa.
Bu da aynı manaya geliyor.
Ondan sonra Allah diyor işte فَلَا جَمَعَ اللّٰهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ ف۪ي اَمْرِهِ.
Tamam.
Hatta devamında اَلَا وَلَا صَلَاتَ لَهُ وَلَا صِيَامَ لَهُ وَلَا حَجَّ لَهُ falan diye devam ediyor. Yani bu kişinin namazı da olmaz artık, orucu da olmaz, haccı da olmaz, vereceği sadaka da kabul olmaz. Çünkü yani inkar ettiği için Allah'ın
inkar bir hükmünü. İnkar ettiği
şahif var. Tabii imandan tamam çıktığı için.
O tamam böyle yani. Elbette evet, öyle olur yani. Doğru.
Üçüncüsü de hani ümmetin bu konuda görüş birliğine varmış olması da Cuma'nın farziyetini gösteriyor diyor Şafiler. Daha sonra Cuma namazı kimlere farz diye bir başlık açıyorlar ve diyorlar ki şu yedi kimseye Cuma farzdır. Bunlardan üçü zaten bütün ibadetlerle mükellef olmanın ortak şartıdır. Bir, kişinin Müslüman olması. İki, akıllı olması. Üç de buluğ çağına ermesi. Zaten bütün ibadetlerin ön şartı bu. Geri kalan dört tanesi sadece Cuma'ya özel şartlar. Bunun birincisi işte erkek olmak. Yani erkeklere sadece Cuma farzdır diyorlar. Hürriyet, hür olmak. İşte kölelere farz değildirin değişik ifadesi. Üçüncüsü sıhhatli olmak, hasta olmamak. Dördüncüsü de mukim olmak, yolcu olmamak. Yani biraz önce sayılan hadistekilerin tam tersi. Hadiste hastaya, yolcuya, kadına ve köleye farz edildi demişti. Bunlar da oradan yola çıkarak tersini söylüyorlar. O zaman erkeklere, hür olanlara, mukim olanlara yani yolcu olmayanlara ve sağlıklı olanlara Cuma namazı farzdır diyorlar. Çocuklara farz değil buradan yola çıkarak. Akli dengesi yerinde olmayanlara farz değil. Kadınlara farz değil. Bu kadınlara farz olmayışı artık diğer mezheplerde de herhalde öyle ama Şafii mezhebinde hani o kadar sağlam bir yer etmiş ki hiç öyle bunun farz olmayışını falan temellendirmeye de gayret göstermiyorlar. Biraz önceki hadisten de zaten görmüştük diyor. Kadının farz, kadına namazın farz olmadığını o kadar. Halbuki hadiste o ifadelerin bizzat Resulullah'ın ağzından çıkmadığı belli. Yani bunu Ebu Davud kitabına da koymuş zaten.
Hayır, hayır, Cuma farzdır diye delil aldıkları hadise kadınlar girmiyor zaten. Kadınlar evet, girmiyor mu oraya?
Ondan sonra bunlar bir ikinci, bir de sahabe uygulaması buraya nakletmişler. Onu ben bir okuyayım çünkü şimdiye kadar okunmadı. Bu Abdurrezzak'ta mı Beyhaki'de geçiyor. Abdurrezzak'ın Musannefinde. Cuma namazı kadına farz değil. Çünkü bir önceki hadiste de demiştik ya Resulullah erkeklere farz. Artı ikinci hadiste şu, diyor ki Ebu Amr Eşşeybani diye birisi, ben diyor Abdullah İbni Mesud'u Cuma'ya gelen kadınları camiden çıkarırken gördüm diyor. Hani gelenleri bile kovmuş. Ra'eytu İbni Mesud yuhricun nisa'a minel cami'i yevmel cum'a. Yani Cuma günü namaz için camiye gelen kadınları camiden çıkardıklarını gördüm.
Eskiden diyorlar. Cami kelimesini hiç kullanmazlardı. Evet. Mescit diye kullanırlardı. Bak orada bir şey var.
İlginci de şu ve şöyle diyormuş kadınlara. Uhrucuna ila buyutikunne. Hani çıkın gidin evlerinize. Hayrun lekunne. Bu sizin için daha hayırlı olur. Daha hayırlıysa sana ne o zaman? Sen bırak ben burada kılayım derlerdi zaten orada. Yani gelmiş olan kadınları bile çıkartmış güya.
Konuda bir şey ilave edebilir miyim hocam?
Buyur.
Aynı kişi İbn-i Kudame de bundan bahsediyor. Aynı hadiseyi söylüyor. Bu Ebu Amr İshak bin Merar Eşşeybani denen şahıs Hicri 206'da vefat etmiş birisi.
206
yılında. Sahibu Divan-ı Luga ve Şiir. Yani şiir ve şiir divanının şeyi. Orada hı-hı çalışan birisi galiba. Böyle birisi. Yani bu bilgi de şeyde yani çok güvenilir kaynaklarda.
Kendisi görmüş değil mi İbn-i Mesud?
Tabii tabii ben gördüm diye.
Tabii Mesud'a canım. Yani arada fazla bir vakit yok ki. Nihayet 200 sene sonra görmüş. O kadar da abartmamak lazım yani.
Normal yani, şeyler yani.
150 sene aradan geçmiş diyelim.
Bir şey yok Abdurrahman. Yani Küfür'de görmüş olsa hani evet, 100 falan olsa yani, ayrı bir durum da.
Nasıl olsa biliyorsunuz zaman mefhumuyla oynuyorlar.
Aslında işin esası da şu. Yani bu hadislerin bunlar mutlaka zayıf olduğunu falan biliyorlardır da şimdi okuyacağım cümle.
Bunların hadis olmayacağı belli yani böyle yok, bir şey olmaz.
Esas hani şey bu vurgu bu. Şafii, İmam Şafii'nin El-Üm diye bir kitabı var. Buradan bir alıntı yapmış önümdeki kitap, El Beyan kitabı. İbareyi aynen okuyayım da sonra tercüme ederiz. Hani kadınlara namazın farz olmadığına cumanın. Ve uhibbu lil acaizi iza ezine lehunne ezvacuhunne huduraha liennaha la tuştaha.
Oo.
Yani mesele bu aslında. Yani ne demek bu? Diyor ki ben yaşlı kadınların eğer eşleri, kocaları izin verirse cumaya gitmelerini hoş karşılarım. Sebep? لِأَنَّهَا لَا تُشْتَهَا. Çünkü yani onlar artık erkekler tarafından ilgi çekmez, arzulanmaz seviyeye gelmişlerdir de o yüzden.
Albenisi işte, yok yani.
Albenisi yok. Diğerleri bu yüzden meğerse camiye gelemiyorlar. Yani esas bakla bu. Yoksa hadis falan bilmem ne değil. Yani klasik fitne gerekçesi.
Yo, aslında şeydi yani bunu yapmamışlar. Şehrin ortasına bir tane büyükçe bir duvar çekecekler. Bir tarafa kadınlar, bir tarafa erkekler.
Evet. Yani esas gerekçe kadınların fitne gerekçesiyle camiden yani uzaklaştırılmış olması yani.
Cenab-ı Hakk'ın da imtihan etmesi gerek kalmaz orada. Evet. Haşa tövbe estağfirullah.
Şeyleri söylemiştik zaten hani yolcu durumunda olan kişilere cuma farz değil. O ilk okuduğumuz hadisten dolayı. Bunun haricinde bir de bazı özürler vardır ki diyor, kişi bu özürlerden sebep cumaya gitmeyebilir. Nedir onlar? Bir tanesi diyor, kendi canına veya malına bir endişe geleceğinden korkarsa insan, endişe ederse cumaya gitmeyebilir. Yani gittiğinde böyle bir endişe yaşayacağından şeyi varsa bundan dolayı gitmeyebilir.
Bak işte bu kadınlar için ciddi bir gerekçe olur. Yani çocuğu vardır. Evde bir korumasızlık vardır. Yani oraya bir orada olması gerekiyordur. Tamam. Gayet güzel yani. Bakılacak bir hasta vardır. Ne bileyim yani. Çeşitli sebepler olur.
Evet. Hemen. İkincisi yağmur, çok ya aşırı yağmur yağmasından dolayı hani cumaya, camiye gitmek için, çünkü merkezi bir yerde kılınıyor, uzak bir yerde, çok büyük bir sıkıntı oluşacaksa o durumda da deniyor cuma namazı kılınmaz ki bu konuda hadis var zaten. Bir uygulama daha doğrusu ama hadise dayanıyor. Yağmurlu bir günde cuma günü ezanı okuyan müezzin tam eşhedü enne Muhammeden Resulullah lafzını bitiriyor. Hayya ala salah demeden önce Abdullah İbni Abbas, yani peygamberimizin amcasının oğlu ve dizinin dibinde bizatihi kendi yetiştirdiği ender sahabilerden biri, müezzine müdahale ediyor. Hayya ala salah deme diyor. Çünkü hayya ala salah, haydin namaza, namaz kılmaya buraya gelin. Öyle deme diyor, namazlarınızı evde kılın de. Yani öğlen namazını kılın, artık buraya gelmeyin. Öyle deyince diyor, etrafındakiler bunu yadırgadılar. Hoppa, bu da nereden çıktı? Sen nasıl oluyor yani diyorsun ki insanlara gelmeyin camiye falan. İbn Abbas diyor ki yani şaşırmanıza, yadırgamanıza falan gerek yok. Bunu zamanında benden çok daha hayırlı olan biri de yapmıştı deyip Resulullah'ı kastediyor. Çünkü diyor bugün çok fena yağmur var. Tabi yollardaki asfaltlar falan bozulmuş o dönemde. Yani asfaltta hiçbir şey yok. Çamurda falan kalıp perişan olacaksınız. Ondan dolayı gelmenizi istemedim. Ve bu uygulamamı da ben bizatihi Resulullah'tan gördüm demiş olur İbn Abbas. İşte bu gibi durumlarda da cumaya gidilmeyebileceği belirtilmiş Şafii fıkıh kitaplarında. Bunun haricinde namaza gitmesi halinde hastalığının artma endişesi duyan hastalar da gitmeyebilirler diyor. Evinde hastası olup hani kendisi sağlam ama gittiğinde geride kalan hastanın bir sıkıntıya girmesinden korkar. Yani hasta bakıcı pozisyonunda olan kişiler de deniyor cumaya gelmeyebilir. Bunun haricinde bir de şöyle bir ibare var. O da Halil Güneş Hoca'nın Şafii İlmi Halinden okuyayım onu. Deniyor ki bulaşıcı bir hastalığa mübtela veya başkasına zarar verecek fıtri veya arızi bir kokusu olan kimsenin de cuma namazına gitmesi caiz değildir. Yani gittiğinde diğer insanları rahatsız edecek bir durumu olan kişiler de cumaya gitmesinler. Sadece cumaya da değil diyor. Diğer cemaatte kılınan namazlara, yani beş vakit namazı içinde cemaate bu kişiler iştirak etmesinler. Buradan hareketle Cuma gününe gidecek olan kişilerin de diyor, o cumaya yakın olan vakitlerde soğan ve sarımsak gibi kokusundan dolayı ikinci üçüncü şahısları rahatsız edecek yiyecekleri de insanlar yemesinler diyor. Şimdi ben bu tip şeyleri, hani hadisleri falan okuduğum zaman, şimdi bakıyorum şu tarafa doğru, acaba diyorum buna soğan ve sarımsağı ilaveten cumaya veya vakit namaza girmeden önce son bir çekişi camiye üfleyerek girmenin hükmü ne olur diye hatırlatsam mı diyorum ama çekiniyorum sana.
Hatırlatmadın zaten. Ne sen söyledin yani, de kimse duydu.
Soğan ve sarımsak gibi helali hoş olan ve Resulullah tarafından da hani faydaları anlatıla bitiremeyen yiyecekler bile başkasını rahatsız etmesin diye yenilmiyorsa ve sigara gibi başkasını son derece rahatsız edecek şeylerin son nefesini bir de içeriye üfleyerek girilmesi tabii ki 3-4 defa daha düşünülmesi gerekir diye bitireyim sözlerimi.
Peki şimdi sıra kimde? Hanbeli.
Hanbeli mezhebine bakacak olursak İbn-i Kudame'nin El-Munisi'nden konuya bakmaya çalıştım. Diğer mezheplerde olduğu gibi Şia hariç cuma namazı da farz. Bunun farziyeti kitap, sünnet ve icma ile sabit olarak kabul ediliyor. Yine farziyeti ile ilgili kitaptan delil ilgili ayet-i kerime burada okunan. Buradaki ayet-i kerimedeki ila zikrillah ifadesindeki zikri Peygamber Efendimizin hadislerinden hareketle hutbe olarak anlıyorlar. Yani bunu da söylüyorlar. Buradaki koşmaktan maksadın da gitmek olduğunu. Yani yoksa illa koşarak gitmek şeklinde değil.
Mesela وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٍ مَسَعَى gibi. Evet. Yani o tarafa bir gayret içerisinde.
Evet, aynı ayeti de burada onu da zikrediyorlar hocam. Ve hadisten delilleri de, sünnetten delilleri de biraz önce okunan, Cemal Hoca tarafından okunan ve dile getirilen ilgili hadisleri burada zikrediyorlar. Yine Cuma'nın farziyetinin konusunda icmada olduğunu söylüyor İbn-i Kudame. Yine İbn-i Münzir'den naklederek kadınlara cuma namazının farz olmadığı konusunda da icma olduğunu belirtiyor. İbn-i Münzir böyle bir şey söylemiş. Yine biraz önce Ebu Davud'dan nakledilen kadınlara, işte kölelere vesaire cuma namazının farz olmadığı ile ilgili hadisi de nakledip yine aynı şekilde bu hadisin ravisinin duymadığını da belirtiyor İbn-i Kudame.
Yani, tamam, yani ravisi Resulullah'tan bu hadisi duymamıştır.
Evet, onu da belirtiyor. Ama yine de kadınlara farz olmadığını.
Yani dikkat ediyorsanız hep böyle bu tür şeyler aslında son derece önemli olmasına rağmen çok zayıf yollardan geliyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın kızlarını Allah'ın mescitlerinden engellemeyin hadisi sahih bir yoldan gelen hadistir. Ve sahabe hanımlarının 5 vakitte de mescitte olduğuna dair rivayetler çok güçlü rivayetlerdir. 5 vakit namaza gelecek, cuma namazına gelmeyecek. Bu pek inandırıcı değil.
İşte mesela delil olarak ve buyutuhunne hayrun lehunne şeklinde onların evleri onlar için daha hayırlıdır şeklindeki rivayet. Yine biraz önce Ebu Amr Eşşeybani 206'da vefat eden kişinin Abdullah bin Mesud'dan naklettiği Ra'itu İbni Mesud'in yuhricus nisa'e minel cami yevmel cumati yegûlü uhrucne ilâ buyutikünne hayrun lekünne.
Yani bunu delil mi alıyorlar?
Evet.
Ve bunlar bu Hanbeliler kendilerinin hadise önem verdiklerini söylüyorlar. Ya Abdullah bin Mesud'dan en az 150 sene sonra ölen kişi ben gördüm deyince görmüştür diyerek evet. Onu delil alıyor.
Bunu da muhakkik not olarak düşmüş. 206 vefat ettiğini bu kişinin yani.
Yani hiç olacak şey mi Allah aşkına yani. En az 150 sene sonra ölmüştür. Abdullah bin Mesud'un ölüm tarihini bilmiyorum ama yani en az 150 senedir ki daha da fazladır. 150 sene onun kendisine 150 sene sonra doğmuş olan bir adam diyecek ki ben gördüm ölmüş olan bir adam diyecek ben onu gördüm diyecek. Ve siz de bunu delil alarak fıkıh yapacaksınız. Sonra da siz hadisçi olacaksınız.
Demek ki sorgulayan yokmuş o zaman. Evet. Bu anlaşılıyor.
Yani. Evet. Ama yine de şey de söylüyorlar. Yani bunlar değildir ama kadınların cumaya gitmemesi bir özür kapsamında da değerlendirilir. Yani onların özür sahibi olabilecekleri gibi hasta ha,
iyi ya, yani kendi gibi. Kendilerini tatmin etmedikleri orada ortaya evet, çıkıyor tamam. Yani.
Yani bir
şey. Yani kendileri dediklerine kendileri de inanmıyor.
Kılarlarsa bu da cuma namazını öğle namazını tekrar kılmaları gerekmez kadınlar. Bir şey meselesini tartışıyorlar hocam. Cuma hutbesini imam daha doğrusu cuma namazı kılındıktan sonra mı evdeki kadınlar kılacak cuma namazını?
Ha, yoksa ne zaman kılacaklar?
Evet, öğle. Ne zaman kılacaklar öğle namazını? Evde cumayı kılmayan kadınlar bunu tartışıyorlar.
Ya niye tartışıyorlar madem cumaya gelemez diyorlar?
Evet ama
yani oradaki mantık şu. Mescitte imam cumayı kılmalı ki bu kadınların cumaya gitme imkanları ellerinden çıkmış olsun. Cumaya gidemeyecek diğer insanlar gibi artık öğle namazından başka kılacaklar namaz kalmasın. Madem farz değildir bunu niye söylüyorsun? Yani şeylerde yani dikkat edersen bir insan bir yanlış bir şey söylediği zaman biraz sonra onun yanlış olduğunu kendisi mutlaka söyler. Bir şekilde söyler. Evet.
Yine köle, esir, yolcu gibi kimselere yine yağmur işte olması durumunda yürümesi ve gelmesi zor olan yerlerde işte bir fersah uzaklıktaki yerlerde bulunanların da yine cuma farz olmadığı söyleniyor. Yani mescidi bir fersah uzaklıktaki.
Yani 2 kilometreye yakın bir şey oluyor.
Yine bir beldede tüm cemaati alacak bir cami, mescit varsa ikinci bir yerde kılmanın caiz olmadığı. Ancak orası yetmiyorsa başka yerlerde de kılınabileceği o şehirdeki başka cami, mescit.
O konuya var. Girecek miyiz bu?
Ondan şeyi? Sonra.
Yok yok, daha sonra.
Evet.
Temel olarak efekt. Bir de amaya farz olup olmadığı tartışılıyor. Hanefi mezhebinde değil. Ama bunlar farz diyorlar kürede. Yani zaruret kapsamında sokmuyorlar.
Yani kendi götürecek birisi varsa. Evet. Evet, peki teşekkür.
Maliki mezhebinde Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ile ilgili bazı konularda diğer mezheplere pek benzemez ama cuma konusunda diğerlerine benzer. Cuma namazı için ezan vacip olduğunu söyler ilk olarak. Sonra cuma namazının hükmü şartlar oluşan kişi için farz-ı ayn diyor. Çünkü cuma namazı belli şartlara bağlıdır. Eğer şartlar oluşmazsa öğlen namazı kılacak. O yüzden cuma namazını gerektiren şartlar vardır diyor. Şartlar da 3 türlü olarak değerlendirir. Sahih olması için gereken şartlar bunlar Müslüman olması, mescit, herkesin toplayan büyük cami adıyla verilen mescit olması, hutbe, imamın hutbe okuması diyor. Bunlar cuma namazının sahih olması için gereken şartlar. Bir de cuma namazının farz olması için gereken şartlar vardır. Sahih olması için gereken şartların biri de hutbe dedik bunu zaten. Bu 5 şarttır diyor. Erkek olması, özgür olması esirlere yani kölelere şey değildir. Cuma namazı farz değildir.
Erkek olması deyince kadınlara da farz sayılır.
Gelemezler. Erkek olması şart deyince de dolaylı olarak da kadınlara farz değildir. Hatta bazı kitaplarda eğer ihtiyar kadın olsa bile farz değildir diyenler varmış. Yani bu konuda başka benzetlerini takip etmiş. Bağlı olması gerekir. Küçük çocuklara farz değil dolayısıyla. Yani seferi olmaması gerekir. Ve özürlü olmaması gerekir. Özürlü olmaması gerekir. Yani bir sürü şeylerle açıklamış. İşte hastalıktır, uzak. Onu başka bir konuda ele alır. Cuma namazını gerektirmeyen ya da vücubiyetini, vaciplığını ortadan kaldıran şartlar şeklinde bir konuda zikrediyor.
Peki bu hepsi de yolcunun cuma kılması farz değildir dedi. Hiç delil getiren var mı bunlar için?
Şimdi
yolcu mu? He. İşte o şey hadis var ya. 4'üne
hariç oradaki bir tanesi misafir.
O bütün o rivayetlerden bir rivayet. Tabii, o sadece o şey değil. Sağlam olan rivayet o değil.
Tek delili başka.
Maliki mezhebinde yolcu konusunda bir detaya da şey yapmış. Eğer yolcular bir yere gitmiş diyor işte toplu halde bir yere yerleştiyse diyor. Burada cuma namazı kılabilir. Ezan okumasına gerek yok diyor. Çünkü ezanın asıl amacı ilan etmektir diyor. İlan etmeye gerek olmadığı için burada ezansız da namaz kılınabilir diye bazı kitaplarda geçiyor ama hepsinde değil. Bir de sahih olmasını ve vacip olmasını gerektiren ortak şartlar vardır. Bunlar bayağı fazla. 12 tane şart diyor.
Vacip olması, farz olması demek değil mi?
Evet. Şeyde vücubiyet diye farz olması.
12 tane şart neymiş?
12 tane şart yukarıdaki şartlar ortak şartlardır hepsi. Yani erkek olması, memleketinde olması, seferi olmaması gibi şartları tekrarlıyor. Biri diyor Mustafa...
İki tane, 12 tane dedin.
Saymıyor onlar yani yukarıdaki şartları.
Saymıyorsa o zaman niye 12 diyor?
Hepsini
birleştirip... cemaat olmasını ilave ediyor. Yukarıda bahsettiğimiz şartlara.
73. 12 ne?
Yok... Ya onu yanlış görmüşüm 12 diyor. Birkaç tane şart ya. Yukarıdaki şartlara cemaat ilave ediyor. Cemaat olması gerekir. Cemaatin sayısı 12 kişi diyor.
Öyle de işte bak cemaat 12 şart diye bir şey olmaz yani onun
cemaatin
için.
Cemaatin sayısı 12.
Cemaatin sayısının 12 olması başka, 12 olması tane şart başka. Mesela şeyde de cemaat sayısı şartı var. Şafii mezhebinde de.
12 kişi yeterli diyor.
Hanefi'de de var. Hepsinde de var.
İstâşer acılan.
O zaman 12 şart değil yani.
Bu isnaşer acılan o başka yerde. 12 kişinin diyor.
12 tane erkek.
12 tane erkek. Hasta olmaya işte yukarıdaki şartlara uygun olan 12 kişi. Eğer köre camiye kadar cuma namazını kılınacak yere kadar getirecek bir kişi yardımcısı olsa cumaya gelebilir. Aksi takdirde gelmesi gerekmez.
Kör olan yani, kişi.
Kör olan kişi evet. Diyor. Cuma'nın farzlığını ortadan kaldıran şartlardan da işte hasta olması, hasta bakıcı olması, uzak olması, şiddetli sıcak, şiddetli soğuk ya da yağmur nedeniyle cuma namazı kılınmayabilir. Diğer mezheplerde bahsedildi.
Peki.
Onun aynısıdır.
Tamam. Peki oldu. Şey yapalım. Şimdi o vakit iyice daraldı. Bugün biraz erken bırakmamız lazım. Ne yapalım? Şey çok kısa. Fark varsa sadece farkı söyleyin. Diğerlerini anlatmayın.
Fark kadınlara cuma namazının farz olmamasının delili cemaate hazır olması farz değildir ondan diyor. Yani erkeklerin cemaate gelmesi farzdır. Kadınlara farz değildir. Cuma namazı cemaate gelmesi gerekenlere farzdır.
Peki cemaate gelmesinin delili ne?
O Peygamber Efendimiz'in hadisi var ya bir tane ben 20 bir tane imam adayıp kendim cemaati gelmelerin evine gidip ateş vermeyi düşündüm. O hadisi dedi lan.
Orada kadınlar olmadı.
Orada nasıl ya? O evlerde kadın yok mu?
Şu kadın olmasaydı öyle yapacaktı diyor ya. Kadınlar küçükler olmasaydı öyle yapacaktı diyor efendim. Onun için kadınlar gelmesin.
Resulullah öyle bir şey yapmaz da yani öyle.
Ondan sonra
yani öyle, o sözün Resulullah'a ait olması mümkün değil.
Başka bir farklı şey, cemaat en az iki kişidir imamla birlikte. Başka mezhep sahipleri 30, 40, 7, 12, 20 diyenleri var. Hepsi halt etmiştir. Hiçbir şey doğru söylememiştir.
Halt etmiştir yani karıştırmıştır. Yani,
cuma demek cem edin geliyor. Cem ile iki kişi bir araya gelse cem oluyor. Kılabilir. Hatta bir kişi hasta olduğu için veya başka özürlüsü olduğu için cumaya gidememişse eşiyle birlikte evinde kılar.
Cuma'yı mı?
Çünkü yani iki kişi olur. Hutbe farz değildir. O musahabe iştir. Onun için hutbe okumadan iki rekat
tamam, kılar. Tamam anlaşıldı. Demek ki ya bizim siyasilerden bir tanesiyle ilgili söylüyor. Riya olmasın diye evinde kılıyorum. Demek ki bu zahir mezhebine uyuyormuş şimdi.
Ondan sonra başka bir şart şey başka bir fark da İki kişi, en az iki kişi olduğunda cumanın şartı. mevcut olmuş olur. Dolayısıyla bir kişi tek başına öğlen namazını başlamış, arkadan başka biri yetişmişse, eğer o rükuya gitmemişse iki rekatta tamamlar, cumaya çevirir o. Eğer rükuya gitmişse o namazını bozar, yeniden başlar, cuma iki rekat kılar.
Hocam hangi görüştü bu?
Zahri.
Şeye
bak. Şeye bak hocam var. Ben bunu bitireceğim şimdi, bitti.
Ben Enes Hoca'ya ikisine yazmıştım.
Hı.
Evet.
Çünkü peki, cumanın şartı bulunmuştur, şartı vardır. Şartı olduğu halde o namaz ada etmemek günahtır. Onun için o şartı olan namazı kılmak için önce başladığı öğle namazı bozar, ondan çıkar, yeniden cuma kılar iki kişi olduğu için. Rükudan sonra gelmişse.
Tamam.
Farklı bunlar. Peki. Yani musafire de farzdır çünkü ya eyyühellezine amenu demiş. Fes'av demiş orada. Müminler içerisinde musafir de vardır, mukim de vardır. Herkes köle de vardır, azat da vardır. Herkesi kapsar. Belki ondan sonra diyor ki Allah hiçbir şey unutmamıştır. Unutmadığı için burada bundan çıkarmak Allah'ın şeysine müdahaledir diyor.
Peki Allah unutmamıştır deyip de kadın nasıl çıkarıyor? Kendi müdahale yani, etmiyor
o
mu?
O cemaati gelmesi şart şey değil. Şart değil.
Evet.
Farklar bunlar. Yoksa başka tamam, şeyler yoksa aynı.
Evet. Tamam. O zaman herhalde şia olmadığına göre şey yapalım.
Şia var, şia var. Hocam doğru şia.
Neyse onu daha sonra şey yapalım şia istersen. Şimdi sorulara geçelim. Şimdi biraz erken bitirmemiz lazım.
Cuma iki rekat olduğuna göre günümüzdeki uygulama nasıl olmuş denmiş. Herhalde 10 haftaya falan görsel cumadan sonra ne yapılmış.
Ha, o zuhru ahır konusunu haftaya inşallah okuruz.
Gündüz kılınan cumaya fitne olur gerekçesiyle kadınlara göndermeyenler gece yarısı teravihe gönderiyorlar sünnet-i Mekke'de. Nasıl oluyor bu iş?
Onu onlara sorayım, bize niye soruyorsunuz?
İlginç.
Görmüyorduk
karanlıkta. Ha, o zaman yani
şimdi,
o zaman.
Şimdi onu öyle söylüyorlar ki gece karanlıkta kimse görmez diyorlar. Ya bunlar tabii şeyler, doğru gerekçeler değil. Evet.
Öğretmenim, bazı cumalar ders saati içine denk geliyor. Sınıf öğretmeni olduğum için de ders saatlerini ayarlama gibi bir durumum yok. Cumaya gitsem öğrencilerin başına bir şey gelebilir ve sorumlusu da ben olurum. Dolayısıyla da ders saatlerine denk gelen cumalara gitmiyorum. Yaptığım doğru mu?
Olabilir. Yani gitmeyebilir. Çünkü o hayrun lekum ifadesi ayet-i kerimede bunlara fırsat veriyor yani şey olarak.
Bu da bir özür sayılır.
Özür sayılır. Evet.
Cuma saati mesai saatine denk geldiği günlerde cumaya gidemiyoruz.
Bu da aynı şekilde.
Cuma namazını ikindiye kadar olan bir vakitte normal saatin daha geç olarak kılmamızda bir sakınca
cuma
var mı?
Cuma namazı değil, öğlen namazını kılarlar.
Bu konuyla ilgili müftülüğe rica edip bir camide cuma namazının ders saatinden sonra, işte yine öğretmen sorusu, 14.30 gibi kılınması için gerekli başvuruyu yaptık ama kabul etmediler.
Yani müftülüğün kabul etmemesinde haklılık var çünkü cuma bir kere kılınır, ikinci kez kılınmaz.
Böyle zamanlarda kendi kendimize, arkadaş grubumuzla evde cuma namazını ders çıkışında kılabilir miyiz? Yoksa hiç uğraşmayıp öğlen
namazını, kılın. Uğraşmaya gerek yok.
Önceki ümmetlerde de, rasullerde de var mıydı cuma diye bir soru var. Şafii mezhebinde bunun sadece bizim ümmetimize has olduğu üzerine duruluyor. Diğer mezheplerde var mı öyle bir şey bilmiyorum.
Bir hadiste bu cuma daha önce diğer bütün ümmetlerde evet, farz kılınmış, evet, şey yapılmıştı ama onlar işte günlerini saptırdılar diyor. İşte
birisi cumartesi yaptı,
birisi pazar. Cumartesi birisi pazar yaptı diyor.
Evet. Bir hanım şöyle soru göndermiş. Biz daha önceleri cuma namazı için Fatih Eminönü gibi Selahattin camilerine giderek eda ederdik. Dün biraz geç kaldığımız için yakınımızdaki bir camiye gittik ama caminin kapısından normal olarak geri çevirmişler.
Onlar da bacasına girseler.
Evet, şimdi burada erken gitmediğim için diğer camilere suç benim mi? Yoksa ne olursa olsun kadınlara yer ayırmadıkları için o caminin görevlilerinin mi?
Yani burada suç oraya gidilmiş. Orada bir şekilde bir yerde namaz kılmasının sağlanması gerekir. Ama bazı camiler gerçekten çok küçük oluyor ve mümkün de olmuyor. Yani dolu olduğu zaman erkek de gitse kılacağı bir yer kalmıyor. Yani o görevlinin de yapabileceği bir şey olmayabilir orada.
Evet. Bu hutbe meselesini çok soran olmuş. Hani Emeviler mi bunu namazdan sonra, namazdan sonraydı da önce çektiler falan diye.
Ya bunu hangi tövbe nokta nokta uydurduysa Ya Rabbim ya bu insanlar niye böyle yapıyorlar? Yani illa bir farklı bir şey söylemeye çalışıyorsanız delilli olarak söyleyin.
Günah keçisi de var Emeviler.
Emeviler de günah keçisi yani. Nasıl olsa vura balı ya. Ya kardeşim yani söylediğiniz sözün birazcık dayanağı olmalı. Ya bu sözün herhangi bir dayanağı yok. Şimdi ayet-i kerimeye bakın. Ayette ne diyor Allah?
Önce Allah.
Feiza kudiyetis salatu fenteşiru fil ard. Namaz kılındı mı cuma günü hemen dağılın. Peki nerede hutbeyi dinleyecekler? Gidip de şeyden mi dinleyecekler? Beyaz Meydan'dan mı dinleyecekler? Allah öyle saçmalık olur mu? Bak. Feiza kudiyetis salatu namaz kılındı mı fenteşiru fil ard hemen dağılın diyor.
Dinlemeyin hutbeyi.
He, hutbeyi dinlemeyin mi diyecek yani. Dolayısıyla hutbenin cuma namazından sonra olmasının hiç en küçük mi? İhtimali yok. Böyle bir şey asla olamaz. Bu Kur'an-ı Kerim açıkça aykırı. Yani bir taraftan Kur'ancı geçineceksin, bir taraftan da yok Emeviler böyle yapmıştır diyeceksin. Gerekçesi de şey millet dinlemiyormuş da.
Bayram namazı gibiymiş.
Namazdan, bayram namazı gibiymiş de namazdan önce şey yapılacak, hutbeyi namazdan önce almışlar ki millet dinlesin.
Tabi o şeyi de hatırlatabiliriz belki. Şimdi bütün hadislerden sabit ki işte Resulullah minbere çıkınca ezan okunuyordu. E şimdi
onu herhalde ayrıca bir şey yapılacak sen
yapılacak, dersen. Sadece şeyi söylemek istiyorum. Madem eğer ezan namaza yapılmış bir çağrı, namaz bittikten sonra eğer hutbe okunuyorsa okunacak ezanın kime ne şeyi olacak? Namaz bitmiş ama ezan okuyorsunuz.
Hutbede
bu mantıksız yani. Dolayısıyla yani, bu da hani namazın öncesinde olduğunu gösteriyor.
Yani bunun namazdan önce olmasından başka hiçbir şey kabul edilemez.
Kanada'da cumayı kılarken Suudiler için önce Arapça, Arapça bittikten sonra da İngilizce hutbeli iki ayrı cuma kılınıyordu. Arapçası olmayanlar için iyi oluyor da bu şekilde iki ayrı cuma namazı doğru.
İki ayrıya gerek yok. Önce Arapçasını okusunlar, arkasından İngilizcesini okusunlar, bitsin. Ama uzatmasınlar, kısa, çok kısa, böyle bir paragraflık bir şey.
Evet, cuma hutbeleri
iktidarda hangi zihniyet varsa o zihniyetin Müslümanları yönlendirme
aracı olur genelde. Bu konudaki düşüncelerinizi açıklar mısınız diye
soruyorum. Ya şimdi o iktidarda şurada burada değil yani insanlar zaten bu tür şeylere çok akşamdan şeyler. Yani bakıyorsunuz birisi de şiir söyler gibi şu hutbe okuyor. Birisi bilmem başka bir şey yapıyor. Burada esas olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi kısa, özlü ayet okumak. Zikrullah'a koşun diyor. Zikrullah Allah'ın kitabıdır. Ondan başka bir şey olmaması gerekir. Evet.
Onun zaten hiçbir tesiri de olmaz. Çünkü herkes hutbede uyuyor hocam. Hutbeyi dinleyen yok.
Peki en çok sorulan soru, cuma hutbelerinde diyor, hani aynı şeyi konuşuyoruz, işte yanlış bilgiler de veriliyor. Bu konuda tavrımız ne olmalı? Orayı terk etmeli miyiz? Yoksa o esnada uyarmalı mıyız?
Namaz kılındıktan sonra terk edin orayı.
Evet, yani o esnada kalkıp uyarmanın faydası olur mu?
Orada kalkıp uyarmak pek uygun olmaz yani. Çünkü o milletin hepsi orada karışıklığa sebebiyet verir. Yani kardan çok zarar olabilir. Ama daha sonra gidip imamla görüşülmesinde fayda var.
Uyarın derse onu başkaları vururlar.
Değil mi? Yani uyarmayı farklı anlayabilirler. Bu da halk arasında çok yaygın dolaşan bir şey. Üç cuma üst üste gitmeyenin nikahı düşer diye bir şey var.
Bir yere bir şey düşmez, korkmayın.
Evet. Bir açıklık getirmenizi istemişler. Ezanı duymak şart mı? Cuma için.
Cuma için ezanı duymak şart değil elbette. Yani bir hadis daha vardı. Duymayan için de. Siz mi okumuştunuz? Duysun duymasın artık gider. Yani şimdi ezanı herkesin duyması mümkün olmaz ki. Siz Mescid-i Nebevi'de okunan ezanı düşünün. Kaç kişi duyacak yani orada hoparlörde olmadığı bir yerde. O avali denen bölgeye o ses ulaşmaz. bir yer duysa bir yer duymaz. Dolayısıyla oradaki şeyde siz duyduğunuz zaman demiyor ayet, dikkat ederseniz. Çağrı yapıldığı zaman deniyor. Tabii ki sen de duyacaksın. Ama sen duymasan da öbürü seni uyarır. Bak ezan okundu, hadi gidelim diye.
Ama çağrının yapılmadığı yurt dışındaki yerlerde.
Çağrının yapılamadığı yerler var. Tabii bazı yerlerde. Oralarda insanlar biliyor işte şu saatte falan yerde. Ama o çağrı mescidin içinde yapılıyor orada. Mescidin dışında yapılmıyor. Orada da birbirlerini uyararak gidecekler.
Evet, yine çok sık sorulan bir soru. Özellikle cuma günleri camiye cemaat sığmıyor diyor. Cemaatin bir kısmı da caminin bodrumunda namazları kılıyorlar. Aşağıda ses hoparlörden geliyor. Bir cuma günü böyle kılarken diyor, ses kesildi, elektrikler gitti falan. Biz son rekatı da kendi başımıza kılmak zorunda kaldık. Bu olaydan sonra içeride yer olmayınca dışarıda kılıyoruz diyor. Aşağı inmiyoruz, inmek istemiyoruz ama imam da illaki zorluyormuş, aşağı inin aşağı inin diye. Ya imamı göreceksin ya da imamı göreni göreceksin diye bir şey var. Bu doğru mu diyor?
Yok, o şey değil. Yani aynı mekanı paylaşmış oluyor alt kat üst kat. Böyle yerler için teklif ettiğimiz şey şu. İmamın sağında solunda birer pencere açarlarsa aşağıya doğru, elektrik kesildiği zaman aşağıya imamın sesi gider. En öndeki kişi de
arkaya iletir.
Arkaya iletir onu. Bunun başka yapılacak bir şey işte yok.
Cuma salaları hani okunuyor ya 45 dakika önceden falan. Ondan sonra bir defa hani okunur okunmaz mı bir geçelim. Bundan sonra mı diyor işi gücü bırakmamız lazım?
Hayır hayır. Şimdi imam hutbeye çıktığı zaman ezan okunur. Hı-hı. Asıl cuma için okunan ezan odur. İmam hutbeye çıktığı zaman ki okunan ezanda alışveriş bırakmak gerekir. Yani ama şu anda o şey, onu herhalde cuma ezanlarına ayrıca şey yapacağız.
Yani
Osman radıyallahu anh zamanında bu ortaya çıkmış. Daha önce böyle değil. Resulullah minbere çıkar, millete selam verir, oturur. Ondan sonra ezan okunur. Ezan bittiği zaman da hutbeye başlardı.
Cumayı kılamayanlar veya işte kadınlar öğlen namazını erkeklerin çıkmasını mı bekleyecekler kılmak için cumadan?
Yani şimdi beklemelerinde fayda var. Çünkü her an gitme fırsatları olabilir. Yani gitme fırsatı ortadan kaybolmuş olmalı ki. Yani evet, yani artık gidemem. Evet. Şartları oluştuğu zaman kılmalarına da fayda var. Ama daha önce kılarlarsa namazları yeni olur.
Evet, daha birçok soru var ama hepsi bugün işlemediğimizle alakalı. İnşallah bir iki hafta o konuyu işlersek bu sorular da tamam, cevaplanır. Bir de belki bu şeyi hani sizden duymak istiyorlar. Facebook'taki Kur'an dersi ve sohbetleri grubu direkt size mi bağlı demişler. Özellikle yapılan paylaşımlardan sizi zaten diyor sürekli eleştiriyorlar. Bir grup hükümet yanlısı diyor. Bir grup cemaat tarafındasınız falan diyor. Siz hangisi size bağlı? Sizin dilinizden bir duymak istiyorum.
Valla şimdi şeyle ben tabii herhangi birisini takip etme şansına sahip değilim. Ne hükümet yanlısı ne cemaat yanlısı. Biz Kur'an'dan yanayız. Doğrulardan yanayız. Enteresan yani geçen de Fethullah Gülen'le 2007 yılında yapmış olduğumuz Kur'an merkezi bir çalışma mutabakatı vardı. Biz de bu vesileyle onu ortaya koyalım dedik. Bu işi parça parça yaptığınız zaman orada herhangi bir cümleyi söylediğinizde onu parçalayarak mesela işte o zaman ben şöyle demiştim. Siz 115 ülkede yapılandığını söylüyorsunuz. İşte Yahudi ve Hristiyanlarla diyalog yaptığınızdan bahsediyorsunuz. Siz bu diyaloğu fıtrat zeminine getirin. Bütün insanlarla diyalog yapın dedik. Öyle bir mutabakat metni oldu. Şimdi burada bizim herhangi bir kişiden yana olmamız söz konusu değil. Yani bizim tavrımız son derece açık ve nettir. Yanlışlara açıkça karşı koyduğumuzu herkes bilir. Ama bu 2007'de yaptığımız mutabakatı hiç bugüne kadar açıklamamıştık. Şimdi açıklayarak cemaate şunu diyoruz, siz bırakın şu siyasi şu bu işleri de madem ilme yöneldik diyorsunuz, çünkü onların iddiaları o, öyleyse gelin Kur'an, yani siz mesela Fethullah Gülen ne diyordu ki şeyde, Kur'an'a hizmet eden bir cemaate şöyle şöyle yapılıyor. Madem Kur'an'a hizmet ettiğinizi iddia ediyorsunuz, buyurun beraber yapalım o hizmeti. Zamanında yaptığımız bir mutabakat var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'e uymak gerekir. Kur'an'ı kendimize uydurmaya hakkımız yok. Dolayısıyla kendi yaptığımız şeyleri Kur'an'a mal etmeye de hakkımız yok. Yanlışları kim yaparsa biz ona karşıyız. Doğruları kim yaparsa biz onunla beraberiz. Yani burada insanları sonuna kadar Cenab-ı Hakk'ın dinine davet etmek bizim görevimizdir. Yani bizim herhangi bir siyasi grup olmadığımızı herkes biliyor. Siyasi bir cemaat de değiliz. Herhangi bir finansman desteği almıyoruz hiç kimseden de. Dolayısıyla ne bir cemaat, ne bir grup, ne bir siyasi oluşum, ne de şu bu bizi kendisine mal edemez. Dolayısıyla bizim zaten alışmışızdır şimdiye kadar. Herkes bize karşıdır yani. Siyasisi de karşıdır. Efendim cemaat de karşıdır, tarikat da karşıdır. Şimdi bana söylüyorlar, diyorlar ki ya sen bu kadar muhalefetin var. Ben de diyorum hayır, bize muhalif olan hiç kimse yok. Bir, bize bir tek cemaatler, tarikatlar, gelenekçiler ve yenilikçiler karşı. Başka hiç kimse karşı değil. Yanlış mı? Hayır, o siyasiler de ya gelenekçidir ya yenilikçidir. Yani siyasi olduğu için karşı değil. Yani kendi işlerinde bu yaptığımızı kabul edenler elbette var, vardır da. Her taraftan var. Yani o cemaatin içerisinden de var, bu cemaat içinde de var, tarikattan da var, siyasetten de var. Ama genel havada biz hiç kimsenin hesabına gelmiyoruz. Yani şimdi şurada, yani şu salonda, şu küçücük salonda mesela şimdi bir burada en eskilerden Yahya var. Senden daha eski kim var? Enes, yani? Enes Hoca var. Ha. Mesela şurada burada gelenlerden şu kadar yıldır tanıdığınız kim var diye sorsam kimse var mı? Bak bakalım burada. En eski tanıdığınız ne kadar önce geliyor?
İbrahim'i tanıyorum.
İbrahim ne zaman? İbrahim burada çalışanı.
Geçen
sene. Yani sen varsın en eski kaç sene? Yok.
5 sene var ya.
5 sene. Ama biz 93'ten beri buradayız. Yani şimdi bir cemaat oluşturma niyetimiz olsa, herhangi bir menfaat grubuna dayanacak olsak yani, elbette bir sürü tavizler verirdik. Allah'a şükürler olsun kimseye yapacağımız bir vereceğimiz bir taviz yok, bir ödememiz yok. Biliyorsunuz geçen sene bir kader konusuna başladık, bir sene oldu. Millet darmadağınık oldu, olsun. Ama hamdolsun bir sene içerisinde millet kaderi anlamaya başladı. Bir kişi de anlasa yeter. Anlamasa ne olacak? O kadar Allah-u Teala'nın enbiyası vardı. Yani İsa Aleyhisselam'a 12 kişi inandı. 12. kişi de yerini haber verdi. İsa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak başarısı mı saydı? Yani bizim şeyimiz bu. Dolayısıyla biz yani hiç kimse söyleyemez. Bugün Türkiye'de kim o cemaatle ilgili bir kitap yazmış ve cemaatin başındakine göndermiş şu hatalarınızı düzeltin diye? Yeni yazmadık ki ta 2003'te mi, 2002'de mi? Ondan önce Süleymaniye Camisi'ndeki vaazlarımızda çok açık ve net olarak herkesi yapmışızdır. Ben niye bizim bugün Süleymaniye'de namaz kılmamızı bile yasakladılar? Namaz kıldırmamızı, kılmamızı da güçleri yetmiyor da kıldırmamızı niye yasakladılar orada? Yani siz 21 sene İstanbul Müftülüğü'ne fetva işleriyle şey yapacaksınız ve siz namaz kıldırmanızı yasaklayacaklar. Yani şimdi burada hiç kimse bizim için diyemez ki bizden yana ya da bize karşı. Biz sadece Allah'ın yolundan yanayız. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı olanlara karşıyız, o kadar. Allah'tan başka hiç kimsenin de rızası peşinde değiliz. Allah'a hamdolsun biz bunu her vesileyle de ortaya koyuyoruz. Her vesileyle de ortaya koyuyoruz. Çok şükürler olsun. Zaten buranın etkisi de oradan kaynaklanıyor. Allah'a hamdolsun. Ben şundan çok eminim ki her geçen gün buranın etkisi biraz daha artacaktır. Çünkü doğrular ilk önce biraz soğuk gelir insanlara ama doğruların gücü hiçbir şeyde de yoktur. Evet.
O hani Facebook şeyini de belki bir hatırlatabiliriz. Şu anda yenilenecek mi? Verilecek ama şu an itibariyle bizim ana sayfamıza girerlerse Süleymaniyevakfı.org oranın sol sütununda Facebook resmi sayfamız diye bir ibare var. Bizim tek resmi Facebook sayfamız
yeni
o.
Mi, yeni mi ya koydunuz?
Yok bizim var eski mi? Yani. Ha, ama biz buraya sadece günlük sitelerimize eklediğimiz soru cevapları ve kendi hazırladığımız hani derslerin videolarını falan koyuyoruz. Bizi bunun haricinde hiçbir Facebook bağlamaz. Yani orada yapılan videoları
ben,
falan.
Ben geçen de bir gördüm. Benim adım ve soyadımla bir şeyler.
Yani bir
bana, bana Twitter'dan da şey yapmış adam. Arkadaşlık mı teklif ediyorlar? Neydi tabii, öyle tamam. Bir şey?
Takip
ulan
ediyorum.
Baktım Allah Allah bu kim diye bir baktım. İlk defa gördüm.
Yani orada Fetvanet sitesinin de resmi Twitter adresi var. Süleymaniye Vakfı sayfasının da resmi. Orada yazıyor zaten resmi sayfa diye. Sadece onları bilsinler bize ait olduğunu. Diğerleri bizim kendi şeyimiz değil.
Ya insanlar yani. Allah'ın ayetlerini parçalayarak o ayetleri kendi arzularına delil olarak getiriyorlarsa bizim söylediklerimizi tabii ki parçalar ve istedikleri şekilde sokarlar. Yani buna nasıl engel olacağız ki? O imkansız. Evet. Peki teşekkür ediyorum.